Ayrım 3. Sayfa 31. Kelime-i tevhidi yaşamak, uluhiyet, ubudiyet hususunda kalbi yalnızca Allah'a tahsis edebilmektir. Allah ehattır. Bu, ikinciye ihtimali olmayan bir manasındadır. Dolayısıyla Allah'ın zatına ait vahdaniyete, yani bir ve tek oluşuna iman, ikinci bir varlığa ihtimal bile bırakmayacak muhtevada kat'i olmalıdır. İslam bunu ister ve bunu emreder. Bu, İslam'a dahil oluşta birinci adımdır. Tevhid cümlesinin ilk kısmı, kalpte mekan bulan, maddi manevi bütün ilahları şumulüne alan bir reddediştir. Tevhidin mekan bulacağı kalp, önce ona muhalif bütün varlıklardan, dünyevi ve nefsani kirlerden arındırılmalıdır. Bu hususta samimiyet ve ihlas ile gerçekleştirilmelidir. Yani tevhid akidesini küçük şirk olan riya ile zedelemekten de sakınmak icap eder. Zira riya, sırf Allah'a tahsis edilmesi gereken niyet ve amellere bir faniyi ortak etmektir. Bu durumda insan, zahiren tek bir ilaha kulluk ediyormuş gibi görünse de, hakikatte nefsani arzularının ve dünyevi menfaatlerinin kulu olmaya başlar. Yani farkında olmasa bile Allah'tan gayrısına kul olma hamakatine düşer. İnsanın en büyük bedbahtlığı da, halikini bırakıp kendisi gibi mahluk olan fanilere ve nefsani arzularına kul olmasıdır. Nitekim ayeti kerimede, heva ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Resulüm, ona sen mi vekil olacaksın? El-Furkan 43 buyurulmaktadır. Ayetteki sual, tevhid akidesinin hiçbir şekilde ve asla ortaklığa tahammülü olmadığının ifadesidir. Çünkü bir ve tek olan Yüce Allah'a ne bir fani ortak olabilir ne de put haline gelmiş nefsani arzular. Nitekim kelime-i şehadet her şeyden önce bu hakikatin ilanıdır. Diğer taraftan kelime-i şehadette Allah'tan gayri bir ilah bulunmadığına şahitlikten sonra Hz. Muhammed Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna da şahitlik etmekteyiz. Yani Cenab-ı Hak bizlere en sevgili kulu olan Resulünü tasdik ettirirken onun kulluk vasfını da bilhassa tebliğ etmiş olmaktadır. Kulluk. Hakk'a mirac etmeye, yani vuslata en büyük fırsat ve insanoğluna bahşedilen en büyük saltanat. Allah'a bu vasıfla ve layıkıyla kul olabilenler, Allah'tan gayrısına kulluk etmekten kurtulurlar. Zaten insanın Allah'a kulluktan daha büyük bir saltanatı hiçbir zaman olmamıştır. Peygamber Efendimiz de kul peygamber olarak Enbiya Sultanı olmuştur. Dolayısıyla gerçek tevhidin, yani yalnızca Allah'a kulluğun zirvesi Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. Bizler de o tevhid davetçisinin ümmetiyiz. Her şeyde yegane örneğimiz o. Bilhassa kullukta emsalsiz bir numune-i imtisal o. Bu bakımdan Cenab-ı Hak kelime-i şehadetin ve eşhedü enna Muhammedin abdühü ve resulü kısmında biz ümmeti Muhammed'e en büyük fiili kıstas ve emsalsiz örnek şahsiyet kıldığı Peygamber Efendimiz'i örnek alarak onu kalben ve fiilen tasdik etmemizi istiyor. Çünkü insan terbiyeye muhtaç olarak dünyaya geliyor. Hayat yolculuğunda da en büyük insan terbiyecileri ve muallimleri olan peygamberler ve onların varislerinin rahle-i tedrisinde ve kulluk iklimlerinde olgunlaşabiliyor. Aksi halde heva ve hevese tapan ahmaklardan olup ilahi gazaba uğrayarak hüsrandan hüsrana sürükleniyor. Bu gerçeği ifade sadedinde Efendimiz buyuruyor ki, yeryüzünde tapılan sahte tanrılardan Allah'ın en çok buğz ettiği heva ve hevestir. Heysemi 1-188. O halde en başta yapılması gereken, tevhidin ruhuna zıt olan süfli arzuları terk ederek, nefsin tezkiyesi ve masivadan arınmak suretiyle de kalbin tasfiyesidir. Kalp tertemiz olacak ki, onda kelime-i tevhidin sırrı, yani Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları kamilen tecelli etsin. Ancak o zaman kalp, Cenab-ı Hak ile beraberlik istikametine girer. Neticede kamil bir İslam karakteri teşekkül eder. Bu karakter insanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve şahidi olma şeref ve bahtiyarlığına yüceltir. Velhasıl tevhidin hakikatine varmanın yegane yolu manevi terbiyedir. Bu terbiyede kalplerin mütehassısı olan hak dostu mürşid-i kamillerin irşadına gönül vermeye bağlıdır. o mürşidi kamiller ki veresetül enbiyadırlar. Yani peygamberlerin varisleridirler. Yani hak dostu olan alimler ve ariflerdir. Onlar zahir ve batınını ikmal etmiş, kalbi merhaleler kat ederek nebevi irşat ve davranış mükemmelliğinin zamanlara yayılmış zirveleridir. Yani onlar Hazreti Peygamber ve onun ashabını görme şerefine nail olamayanlar için fiili ve müşahhas birer fazilet rehberidirler. Onlar gönül tahtının yalnızca hakka tahsis edilmesi için talebelerini dünyevi muhabbet merhalelerinde takılı kalmaktan kurtarmaya gayret ederler. Zira bir ilaha kulluk meyline doğuştan sahip olan insan bu temayülünü doğru yere hasredemezse bu defa onun gönlünde dünyevi muhabbetler ilahlaşmaya başlar. Yazık ki başına buyruk bir gidişat içerisinde keyfince bir fayda ve rahatlık umarken kendisini ebedi bir hüsranın ortasında buluverir. Bu tıpkı kaynağından pırıl pırıl ve berrak bir şekilde çıkan bir menba suyunun doğru istikamet verilmediği için yanlış yerlere akarak oralarda heba olmasına benzer. Bereketli toprakları imbat edip yeşerteceği yerde çöl ortasında zayi olup gider. İnsanı böylesine harap eden ve kalplerde putlaşan dünyevi muhabbetler nelerdir? Kiminde mal mülktür, kiminde makam mevkidir, kiminde evlat, kiminde ise karşı cinstir. Bunlar insanoğlu için aslında iki uçlu bıçak gibidir. Yani hem istifadeye mebni birer imkandır, hem de kalpte putlaştığı takdirde ebedi felaket ve hüsrandır. Dolayısıyla içindeki her çeşit putu kırarak gönlü yalnızca Hakk'a has kılmak zaruridir. Bunu başarabilenler Hakk'ın halili yani dostu olurlar. Nitekim İbrahim aleyhisselam bu hususta müstesna bir numunedir. Rivayete göre Allah Teala Hazreti İbrahim'i dost edinince melekler, "Ey Rabbimiz, İbrahim sana nasıl dost olabilir? Nefsi, malı ve evladı var. Kalbi bunlara meyyaldir," dediler. Bunun ardından şu ibretli imtihan manzaralarına şahit oldular. İbrahim aleyhisselam mancınıkla ateşe atılacağı zaman melekler heyecanlandı. Bir kısmı Allah Teala'dan Hazreti İbrahim'e yardım etmek için izin istedi. Melekler Hazreti İbrahim'e bir isteği olup olmadığını sorunca İbrahim aleyhisselam, "Dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım. Kurtarır ise lütfundandır. Eğer yakarsa kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah," buyurdu. Daha sonra Cebrail aleyhisselam geldi. "Bana bir ihtiyacın var mı?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Sana ihtiyacım yok. Ateşi ancak yandıran söndürür. Allah bana kafidir. O ne iyi vekildir," buyurdu. Bakınız Beyhaki, Şuab 2:29, Ahmet bin Hanbel, Züht, sayfa 80, Taberi, Tarih 1-242, İbni Esir, El-Kamil 1-99. Nitekim Halilullah'ın bu yüce teslimiyet ve tevekkülü üzerine o daha ateşe düşmeden Allah Teala emretti. "Ey ateş, İbrahim'in üzerine serin ve selamet ol." El-Enbiya 69. Bu emirle birlikte İbrahim aleyhisselamın düştüğü yer bir anda gülistana döndü. Orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Daha sonra İbrahim aleyhisselam Allah'a verdiği andı yerine getirmek için oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmeye götürürken melekler yine heyecanlandılar. "Bir peygamber istikbalde peygamber olacak evladını kurban etmeye götürüyor," dediler. İsmail aleyhisselam ise babası Hazreti İbrahim'e, "Ey babacığım, emrolulduğun işi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Bıçağını iyi bileyle. Hemen kessin. Can vermek kolay olur. Bıçağı çekerken de yüzüme bakma. Belki babalık şefkatiyle geciktirebilirsin. Benim üzüntüm kendi elinle kurban ettiğin evladının acısını ve hasretini ömür boyu unutamayacak olmandır," dedi. Baba oğul teslimiyet okyanusunun girdaplarında mücadele ederken Cebrail aleyhisselam yetişti, bıçağı köreltti, cennetten koç indirdi. Allah Teala Hazreti İbrahim'e sayılamayacak derecede koyun sürüleri ihsan etti. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gelerek sordu. "Bu sürüler kimin? Bana bir sürü satar mısın?" İbrahim aleyhisselam, "Bu sürüler Rabbimindir. Şu anda benim elimde emanet olarak bulunuyor. Bir kere zikredersen üçte birini, üç kere zikredersen hepsini al götür, dedi. Cebrail aleyhisselam zikredince, İbrahim aleyhisselam da, al öyleyse, hepsi senin, al götür, dedi. Cebrail aleyhisselam, alamam, zira ben insan değilim, Cibril'im, dedi. İbrahim aleyhisselam, sen Cibril'sen, ben de Halil'im, Allah'ın dostuyum, verdiğimi geri alamam, dedi. Nihayet İbrahim aleyhisselam sürülerin hepsini sattı, mülk alıp vakfetti. Bursevi, Ruhul Beyan, Bakara 262. Hasılı, İbrahim aleyhisselam kalplerde en çok taht kuran üç husustan, yani can, evlat ve maldan ağır bir imtihana tabi tutuldu. Bunların hepsinde de Cenab-ı Hakk'a teslimiyet gösterdi. Cenab-ı Hakk'a olan muhabbet ve teslimiyetin her şeyin üstünde olduğunu sergilemiş oldu. Rabbimiz onu şöyle methetti. Ey İbrahim, rüyana sadakat gösterdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Es-Saffat 104-109. Böylece Hazreti İbrahim aleyhisselamın Hak ile dostluğu tescil edildi. Tescil edilen bu dostluğun bize öğrettiği gerçek ise şu. Kalbin yalnızca Cenab-ı Hakk'a tahsis edilmesinin ve onunla dostluğun neticesi, onun rızasına mukabil bütün meşakkatlerin gönülde tesirsiz hale gelmesidir. Bu halin Resul-i Ekrem Efendimiz'deki sayısız misallerinden biri şöyledir. Fahri Cihan Efendimiz, İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gittiği zaman, cahil ve putperest Taif halkı önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Ardından da kölelerini Allah Resulü'nün geçtiği yolların iki kenarında sıra yapıp onu hakaretlerle taşlattılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allah Resulü Efendimiz'e eziyetlerine devam ettiler. Hatta kölelerini arkasından yollayarak bir müddet daha taş yağmuruna tuttular. Alemlerin şanına yaratıldığı o peygamberler sultanının mübarek ayakları kan içinde kaldı. Ayakkabıları kanla doldu. Atılan taşlardan onu korumaya çalışan fedakar sahabi Hazreti Zeyd de yaralandı. Varlık nuru Efendimiz geri dönmüş, mahzun ve mamum bir halde yürüyordu. Onunla birlikte yerler mahzun, gökler mahzun, melekler de mahzundu. Cenab-ı Hak Habibini teselli için Cebrail aleyhisselam ile dağlar meleğini gönderdi. Dağlar meleği oradaki iki dağı Taiflilerin başına geçirip onları helak edebileceğini, bunun için bir emrini beklediğini Hazreti Peygamber Efendimiz'e arz etti. O ise buna razı olmadı. Hayır, ben Cenab-ı Hak'tan, onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak bir nesil getirmesini dilerim, buyurdu. Buhari, Bedülhalk 7, Müslim, Cihat 111. Uğradığı bu feci muamele karşısında bile beddua etmeyip kavminin hidayetini dileyen o merhamet peygamberi, mübarek ellerini dergah-ı ilahiye açarak şu niyazda bulundu. Allah'ım, kuvvetimin zaafa uğradığını, çaresizliğimi, hak nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belalara aldırmam. İlahi, sen kavmime hidayet ver, onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar affını diliyorum. İbni Hişam 2-29-30, Heysemi 6-35. Bu şekilde Hazreti Peygamber Efendimiz de Ceddi Hazreti İbrahim gibi Cenab-ı Hakk'a olan kalbi sadakatini tescil ettirdi. Allah yolunda başına gelen hiçbir cefadan yılmadı, daima Rabbinin kendisinden razı olmasını diledi. Vefat ederken de büyük bir veç ve hasret içinde Refik-i Ala, Refik-i Ala, yani yüce dost, yüce dost diye diye Cenab-ı Hakk'a olan kavuşma iştiyakını ve diğer taraftan da İslam şahsiyet ve karakterini hülasa eden kitap ve sünneti ümmetine kıymeti ölçülemeyecek bir hidayet mirası olarak bıraktı. O hidayet mirasını da ibadet hayatındaki kâbına varılmaz en güzel örneklerle müzeyyen bir halde bizlere armağan etti. Böylece haliyle de kâliyle de beyan etmiş oldu ki İslam'ın güzelliği ibadet hayatına yansıdığı ölçüde tecelli eder. İslam'da ibadet hayatı. İslam'ın kalbi ciheti yukarıda bahsettiğimiz amentü esaslarıdır. Ameli kısmı ise Kur'an ve sünnetin ibadet, muamelat ve hukuka dair hükümleridir. İmanın müminde zirveleşmesi, ameli salih dediğimiz Allah rızasını gaye edinen niyet ve davranışlara bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde iman ve ameli salih beraberce zikredilmiştir. Çünkü iman sırf nazariyatla kemal bulmaz. Onun kemali kalpte hissedilen hakikatlerle ve ibadetleri gereken ruhaniyeti içinde eda edebilme neticesinde gerçekleşir. İbadetler ve ameli salihlerle tezyin edilmeyen bir iman mahfazasız bir mum ışığı gibidir ki nefsani ve şeytani fırtınalar karşısında daima büyük bir tehlike ve risk altındadır. Bu itibarla dinimizi ve imanımızı ibadet ve salih amellerle adeta manevi bir zırh gibi muhafaza altına almak mecburiyetindeyiz. Unutmamalıyız ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun haşa bizim ibadetimize de ihtiyacı yoktur. Fakat Cenab-ı Hakk'a kulluk ve itaatimizi ifade edebilmek, ona olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmak, onun rızasına kavuşmak, ruhani hayatımızı yükseltmek, kalbi selime nail olabilmek, ona takarrup, yakınlık kazanabilmek, onunla dostluğun huzur ve saadetini tadabilmek için, onun bizlere bildirdiği en ulvi yol olan ibadetleri ve ameli salihleri eda etmeye bizim ihtiyacımız vardır. İhtiyaç bizim olduğu için de, onu gidermeye yönelik olarak emredilmiş ibadetler ve ameli salihler de, aslında bizlere müstesna birer ilahi lütuftur. Hatta sudan da havadan da kıymetli ikramlardır. Çünkü ruhun ihtiyacı bedenin ihtiyacından daha önce ve mühimdir. Hazreti Mevlana bu hususta ne güzel buyurur. Teni fazla besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. Cenab-ı Hak ayeti kerimede secde et ve yaklaş. El-Alak 19 diye ferman etmektedir. Ve bu emri ilahisine itaat ederek ihlas ve samimiyetle secdeye kapanıp ona yönelen arif ve aşık gönülleri de hususi bir yakınlık ve dostlukla mükafatlandırmaktadır. Nitekim bunu bir hadisi kutsi de şöyle beyan etmektedir. Her kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldıklarımdan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle mütemadiyen yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun adeta işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, akleden kalbi ve konuşan dili olurum. Benden her ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bakınız Buhari, Rikak 38, Ahmet 6-256, Heysemi 2-248. Bu beyanında Cenab-ı Hak bildirmektedir ki, kendisine takarrup, yakınlaşma yolu ancak ibadet ve salih amellerdir. Makbul ibadet ve ameli salihler de ancak huşu içerisinde, yani kalbi derinlikle, ruhani duyuşlarla ve adabına riayet ederek eda edilenlerdir. Yani Cenab-ı Hak bizden ruh ve beden ahengi içinde bir ibadet arzu ediyor. Secde et ve yaklaş. El-Alak 19. Emriyle alnımız secdeye varırken kalbimizin de Allah'ın huzurunda tazarru ve niyaz halinde ve ihsan duygusu içinde bulunmasını istiyor. Zira insanı hakiki müminliğin kemaline erdiren beyin ve kalp fonksiyonlarının müşterek kullanılmasıdır. Bu kıvamda yani huşu içerisinde ibadetlerin ifası, ihsan hali üzere yaşamayı gerektirir. Bir hadisi şeriflerinde Efendimiz ihsan halini şöyle tarif etmişlerdir. İhsan, Allah'ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi ona ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Müslim, iman 1. Yani ihsan hali daima ilahi kameraların müşahidesi altında bulunduğumuzun kalpte bir şuur ve idrak haline gelerek kulluğu huşu içinde ifa edebilmektir. Velhasıl bütün ibadetlerin kalbi hassasiyetler içerisinde eda edilmesi icap eder. Şüphesiz ki ibadetlerin en başta geleni de dinin direği, müminin miracı ve Cenab-ı Hak'la mülakatı olan namaz. Rabbimiz sırf şeklen ve bedenen eda edilen, ruhun iştirak etmediği bir namazı kabul etmiyor. Hatta yazıklar olsun o namaz kılanların haline ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. El-Maun 4-5 buyuruyor. Razı olduğu bir namazı ise şöyle bildiriyor. Muhakkak ki şu müminler felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içindedirler. El-Müminin 1-2. Namazda huşuğun zirvesini de Peygamber Efendimiz şöyle ifade buyurmuşlardır. Namazını hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl. İbn-i Mace, Züht 15, Ahmet bin Hanbel, Müsned 5-412. Namazda vücudun kıblesi Kabe olduğu gibi kalbin kıblesi de Cenab-ı Hak olmalıdır. Zahiri ve batini adabına riayetle kılınan namaz, kulu yanlışlıklardan, aşırılıklardan, hudutların dışına çıkmaktan koruyan bir zırh olur. Ayeti kerimede, muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. El-Ankebut 45 buyurulmaktadır. Yani kişi namaz kıldığı halde şayet kötülüklerden gereği gibi sakınmıyorsa, bu hal kıldığı namazın makbul bir namaz olmadığını veya en azından fireli bir namaz olduğunu gösterir. Zira bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Bir kul namaz kılar fakat namazının ancak onda biri, dokuzda biri, sekizde biri, yedide biri, altıda biri, beşte biri, dörtte biri, üçte biri veya yarısı kendisi için yazılır. Ebu Davud, Salat, 123-124, 796, Ahmet, 4-321. Yani ancak ruhani duyuşlar içinde huşu ve huzurla kılınan namazın ecri zirveleşir ve kötülüklerden alıkoyar. Bu husustaki noksanlığı nispetinde namazının bir kısmı, tabir caizse, ıskartaya çıkar, boşa gitmiş olur. Namazın boşa gitmemesi için Cenab-ı Hak kullarının kalp ve beden ahengi içinde vuslata merhale olacak bir ibadet hayatı yaşamalarını murad etmektedir. Bu muradı ilahi de hiç şüphesiz sadece namaz ibadetine mahsus olmayıp oruç, hac, infak gibi bütün ibadetlerin zeminini teşkil etmektedir. Çünkü her ibadetin insan ruhuna kattığı ayrı ayrı manevi gıdalar vardır. Tabiri caizse bedenin alması gereken farklı vitaminler gibi ruhun da farklı ibadetlerden beslenmesi zaruridir. Her birinin de ayrı bir ehemmiyet derecesi vardır. Namazın ayrı, orucun ayrı. Oruç. Oruç sadece belli bir süreliğine aç kalmak değildir. Oruç yalnızca mide ile tutulmaz. Bütün uzuvların bu ibadete iştirak etmesi icap eder. İslam'ın 5 temel esasından biri olan orucu, yalan, gıybet, kovuculuk gibi zaaflarla zedeleyerek ecrini asgari seviyeye düşürmek büyük bir israftır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini içmesini bırakmasına kıymet vermez. Buhari, Savm 8, Edep 51. Bu sebeple, oruçta ağza bir şey girmemesine dikkat etmek kadar ağızdan yanlış bir ifadenin çıkmamasına da dikkat edilmelidir. Adabına riayetle tutulan bir oruç, kulu ruhen bir riyazat iklimine götürür. Bu riyazat neticesinde de gönüldeki merhamet ve şefkat hisleri inkişaf eder ve Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatından hisse alınır. Yine oruç, gönüllerdeki ihtiras ve tamah fırtınalarını dindiren ve sabır meziyetini talim eden bir terbiye mektebidir. Böyle bir oruç, cehenneme karşı adeta bir kalkan haline gelir. Yine kamil manada eda edilen bir oruç ibadeti, Allah'ın verdiği nimetlerin kadrini düşündüren, hamd ve şükre sevk eden, yoksulların halinden anlamayı öğreten, muhtaçların acıyın bize feryatlarına karşı gönüllerde merhamet akisleri uyandıran, şefkat ve merhameti bütün fani sevdaların üzerine yükselten, kimsesiz biçarelere yardım hissini canlandıran ve ruhu incelten ulvi bir kulluk şuurudur. Çünkü samimi yapılan her ibadetin diğer ibadetleri de şevkle ifa etmeye yönelik sayısız faydaları vardır. Mesela namaz oruca şevktir, oruç da zekata. Zekat. İslam'da mal mülk ne ferde ne de topluma aittir. Mülk Cenab-ı Hakk'a aittir. Kul ancak onun belli bir süreliğine tasarrufçusudur. Ayeti kerimede buyrulur. Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Fatır 15. Zekatlar, mülkün Allah'a ait olduğu idrak ve şuurunun bir ifadesidir. Mümin, Allah'ın verdiği nimetleri itina ile kullanmalıdır. Zira bir gün mutlaka ondan dolayı hesaba çekilecektir. Ayeti kerimede buyrulur. Nihayet o gün dünyada faydalandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Et-Tekasür 8. Bu hakikat bütün mümin gönüllerde, beden, ruh, eşya, dünya ve hayat ekseninde bize verilen sayısız nimetler hakkında derin bir tefekkür ve muhasebeye vesile bir hayat düsturu olmalıdır. Ta ki her nimeti ilahi bir emanet şuuru içerisinde değerlendirebilme hassasiyetine sahip olabilelim. Ta ki mali ibadetlerimizde de gerekli edep ve erkana riayet edebilelim. Zira bütün ibadetlerde olduğu gibi zekat ve sadaka ibadetinde de zahiri ve batıni usul ve adaba riayet elzemdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eza gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hilm sahibidir. Ey iman edenler! Başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. El-Bakara 263-264. Dolayısıyla riya ve ucup gibi kalbi marazlar neticesinde hayırlara başa kalkmak suretiyle muhtacı incitmek veya minnet altında bırakmak, yapılan hayırların ecrini imha etmek demektir. Güzel bir ev inşa edip de ardından onu yakmak ne kadar abesse, yapılan hayırları adabına uygun yapmayıp ecrini imha etmek de aynıdır. Onun için nefsin hoyratlığını bertaraf ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasına muvafık hareket etmek zaruridir. Yine bu cümleden olarak bir mümin zekatı ehline verebilmek için titiz bir gayret içinde bulunmalıdır. Zira Cenab-ı Hak böyle kullarını methederek, onlar ki zekat vermek için faaliyet gösterirler. El-Müminun 4 buyurmaktadır. Bu da kalpteki ihlas ve huşuğun bir alametidir. Zekat ve sadakalarımızı ehline verebilmek çok mühim bir mazhariyettir. Bunun için ciddi bir araştırma yapmak ve muhtaçları simalarından tanımayı kalbi bir hassasiyet haline getirmek Rabbimizin en mühim emirlerindendir. Bakınız El-Bakara 273. Yani kalp şefkat ve merhamette o kadar incelik, zarafet ve nezaket kesbetmeli ki adeta bir röntgen gibi karşılaştığı muhtaçların ızdırabını simalarından okuyabilmelidir. Aslında zekat ve sadakayı ona en layık kimselere verebilmek, onun hangi yollardan kazanıldığına da bağlıdır. Diğer bir ifadeyle zekat, sadaka ve infakların sarf yerleri, kazancın helaliyet derecesini gösteren aynalar mesabesindedir. Çünkü bu ibadet zahiren mali olarak gerçekleşiyor görünse de, aslında o da manevi bir mahiyet ve ruhaniyet zemininde güzellik ve faziletini inkişaf ettirmekte ve kalbi kıvamla makbul olmaktadır. Tıpkı hac ibadeti gibi.